Ayrım 7.
Kasım Ağa korkusuz bir adamdı. Anarşinin koca imparatorluğu nasıl kemirdiğini çok iyi biliyordu. İnandığı yoldan dönmedi. Vezirler kendi işlerini beğenmeyen Valide Sultan'a, kötüleyen, Köprülü Mehmet Paşa adındaki pek silik geçmişi olan bir ihtiyarı, bıkıp usanmadan öne süren Kasım Ağa'yı, Valide Ketudağlığından azlettirdiler. Ancak Kasım Ağa bundan da korkmadı. Valide Sultan'la haftada birkaç defa görüşüyor ve üzerindeki nüfuzunu muhafaza ediyordu. Her yeni sadrazam Kasım Ağa'ya ihtiyar başını kaybetmek istemezse, Bunakça tavsiyelerinden vazgeçmesi lazım geldiğini söylüyor, fakat bir iki bunlara kulak asmıyordu. Valide Sultan'ın iki numaralı has müşaviri ise bir Enderun mensubu olan Solakzade Mehmet Hendemi Efendi idi. Bu zat tarihçi, bestekar, sazende, nakkaş ve şairdi. Meşhur bir Osmanlı tarihi yazmış ve zamanımıza kadar gelen güzel peşrevler ve saz semaileri bestelemiştir. O da Köprülü'nün dostuydu. Bu iki ihtiyar sanat adamının şiddetle destekledikleri ve iktidara getirebilmek için Valide Sultan üzerinde bütün nüfuzlarını bıkıp usanmadan kullandıkları Köprülü Mehmet Paşa kimdi? Samsun yakınlarında sonradan kendisine izafetle Vezir Köprü denen kasabadan yetişmiş bir askerdi. Tahsili olmadığı için çok yavaş yükseldi. Ancak 56 yaşında Sancak Bey'i yani Tümgeneral, 66 yaşında Beylerbeyi, Orgeneral, 74 yaşında Vezir, Mareşal olabildi. Daima ikinci derecede eyaletlerde kullanıldı ve mühim bir iş yaptığı ne görüldü ne işitildi. Bir ara böyle silik bir şahsiyete her dediğini yaptırabileceğini uman sadrazamlardan biri, onu kubbe veziri olarak İstanbul'a getirtti. Köprülü Divan-ı Hümayun yani Bakanlar Kurulu üyesi olarak da az konuşur, hemen hiçbir işe karışmaz, adeta elinden hiçbir şey gelmez, aklı fazla şeylere ermez, fakat sert, hatta nobran bir vezir hüviyetini muhafaza etti. Ancak bu ihtiyar vezir, Kasım Ağa, Solakzade, Evliya Çelebi gibi sanat ve ilim adamlarıyla arkadaşça konuşur, hususi meclislerde onlara devlet idaresi hakkındaki fikirlerini açıklardı. Bu fikirleri hükümet müzakerelerinde ağzına bile almazdı. Çünkü tehlikeli olmasa bile lüzumsuz olduğuna inanmıştı. Cahil olmakla beraber ilme büyük sevgisi vardı. Cehaletini saklamaz, bundan dolayı yanıp yakılır, oğullarını çok iyi okuttuğundan bahsederdi. İddiasızlığı ve sert hatta kaba şahsiyeti içindeki tevazuu, bu hava içinde devlet idaresi hakkında ileri sürdüğü fikirler, hiçbir zaman siyasi bir rol oynamaları düşünülmeyen, bu gibi ilim ve sanat adamlarını şiddetle etkilemişti. Köprülü'nün devleti düştüğü anarşi uçurumundan kurtarabilmek için ileri sürdüğü fikirler fazla orijinal şeyler değildi. Aşağı yukarı 4. Murad'ın yaptıklarının aynıydı. Zaten ihtiyar Köprülü'ye göre gerçek hükümdar ve devlet adamı genç 4. Murad'tı. 8 padişah gören Köprülü'nün en beğendiği hükümdar oydu. 4. Murat çok bilgili ve kültürlü, Köprülü cahildi. Ancak 4. Murat çok genç bir adam, Köprülü 78 yaşında, görüp işitmediği şey kalmamış, pek tecrübeli bir ihtiyardı. İmparatorluğu kurtarmak için 4. Murat'ın yaptıklarını yapmaktan başka çare olmadığı fikri, Köprülü'ye has bir fikir değildi. Bunu herkes biliyordu. Yalnız ortada tatbik edecek adam yoktu. Adam olsa bile, salahiyetleri kafi gelmiyordu. Demek ki genç Turhan Valide'nin Köprülü'yü iktidara getirmesi fazla bir mana ifade etmezdi. Sadrazamı öylesine salahiyetlerle teçhiz etmeliydi ki, istenen şeyleri başarabilsin, Turhan Sultan da bu salahiyetleri vermesini bilecek derecede açık fikirli ve vatansever bir imparatoriçe idi. Turhan Sultan Köprülü'nün sadareti sevinçle kabul edeceğini sanıyordu. Halbuki öyle olmadı. İhtiyar vezir bu makamı kabul etmek için Türkiye tarihinde hiçbir başbakanın istemeye cesaret edemediği salahiyetleri istedi. Köprülü bu salahiyetleri almadan sadarete getirilmesinin hiçbir değer ifade etmediğini ileri sürüyordu. Turhan Sultan istenen bütün yetkileri verdi. 15 Eylül 1656'da son yılların nispeten en iyi sadrazamı olan boynu eğri Mehmet Paşa'dan Mührü Hümayun alındı. Köprülü'ye verildi. 29 yaşındaki Valide Sultan'ın eteğini öpen ihtiyar köprülü, Divan-ı Hümayun'a gidip makamına oturdu. Türkiye tarihinde 2. Viyana muhasarasına kadar 27 yıl devam eden ve Köprülüler Devri denen pek parlak bir devir başlamıştı. Osmanlılar'da devlet arşivi. Bugün başta dünyanın en büyük bir arşivi olan Başbakanlık Arşivi olmak üzere, Türkiye arşivlerinde milyarlarca yaprak tarihi vesika bulunmaktadır. Bu zenginlik atalarımızın Osmanlı Türklerinin yazılı kağıda karşı gösterdikleri dikkat ve sevginin sonucudur. Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda vesikaların ne kadar itina ile yazılıp korunduğu hakkında kısa bir fikir edinmemiz bu iddiamızı ispat etmeye kafidir. Osmanlılar'da devlet vesikaları ya yaprak yaprak veya ciltli defter halinde düzenlenip muhafaza edilirdi. Defterler yıllara göre sıralanarak evrak mahzenlerinde saklanırdı. Yapraklarsa vesikanın önemine göre atlas veya adi kumaştan keselere konurdu. Keseler Osmanlı hanedanının rengi olan al renkteydi. Birkaç kese bir torba haline getirilir, birkaç torba da bir sandığa yerleştirilirdi. Torbaların üzerine mürekkeple ve sandıkların üzerine de etiket yapıştırılarak muhteviyatları belli edilirdi. Devlet her dairesinde umumiyetle bir günün evrakı bir tomar, bir ayın evrakı bir torba, bir yılın evrakı ise bir veya birkaç sandık teşkil ederdi. Sandıklar ya Topkapı Sarayı'ndaki padişah arşivine veya paşa kapısındaki sadaret yani başbakanlık arşivine gönderilirdi. Eski vesikalardan incelenmek üzere bakanlıklara ve kalemlere getirilenler, gece getirildikleri yerde bırakılmazlar, incelenme bitmemişse bile arşiv mahzenlerindeki yerlerine konup ertesi sabah tekrar çıkarılırlardı. Bu kanuna sadrazam bile uymaya mecburdu. Osmanlı Devleti'nde hazine adı verilen üç teşekkülden biri de defterhane hazinesi denen bugünkü manasıyla büyük arşivdi. Arşive hazine denmesi bile ne derece değer verildiğini göstermeye kafidir. Bu hazinenin vesikaları çeşit bakımdan sayılamayacak derecede çoktur. Başta padişahların el yazıları ile irade denen emirlerini muhtevi hattı Hümayunlar gelirdi. Sonra Divan-ı Hümayun'un yani İmparatorluk Bakanlar Kurulu'nun müzakere zabıtlarını içine alan mühimme defterleri vardı. Nihayet gece en önemli vesika çeşitleri arasında mufassal denen defterler bulunurdu. Bu büyük defterler belirli bir idari bölgenin sayımını bütün tafsilatıyla gösterirdi. Her sancağın yani ilin her kazasındaki bütün vergi ve resimler mahalle ve köy köy kaydedilirdi. Vergiden çeşitli sebeplerle muaf olan şahıs, köy, otlak ve bölgelerde teker teker muafiyet fermanlarının kayıtları düşülerek sayılırdı. Gümrük ve transit gelirleri dikkatle işlenirdi. Her sancak ve eyalete ait özel kanunnameler bu defterlerin başına derc edilirdi. Her defter sayım görevlileri tarafından doldurulduktan ve gerekli tasdik şerhleri alındıktan sonra bizzat padişahın mühürüyle mühürlenip arşive konurdu. Bugün hemen hepsi elimizde olan bu defterler Osmanlı İmparatorluğu'nun içtimai yapısını inceleyecek tarihçiler için en önemli belgeleri teşkil etmektedir. Yukarıda mahiyetleri anlatılan her mufassal defterin bir de mücmel denen özeti vardı. Mücmel defterlerde şahıslar teker teker gösterilmez, vergiler köy ve şehirlere göre toplanarak kaydedilirdi. Mücmeller, hükümdar, sadrazam ve diğer büyük görevlilerin incelemesi için hazırlanmış belgelerdi. Çünkü bu şahısların mufassal defterleri tetkik edecek vakitleri yoktu. Her zümreye, mesela haslara, zeametlere, tımarlara, yeniçerilere, yürüklere, akıncılara, her daireye ait ruzname denen defterler de önemliydi. Nihayet mahkeme zabıtları, kadı sicilleri denen binlerce sayfalık defterlerde toplanıp ciltlenir, vakıfnameler tomar halinde saklanır, gelen mektuplar ve giden mektupların kopyaları özenle muhafaza edilirdi. Asya, Avrupa ve Afrika'nın pek çok ülkesi yüzlerce yıl Türk idaresinde kaldıkları için bu ülkelerin o asırlara ait tarih belgeleri bugün o devletlerde değil, Türkiye arşivlerinde bulunmaktadır. Bazı defterler iki nüsha olarak yazılıp bir nüshası ait olduğu eyalet ve vilayetlerin merkezlerine gönderilirdi. Defterhane hazinesinin en büyük amiri nişancı denen ve Divan-ı Hümayun yani kabine üyesi bulunan devlet bakanı idi. Ancak arşivin idari işlerinden defter emini denen yüksek memur sorumluydu. Bir defter, hatta alalade bir yaprağın incelenmek için bu arşivden çıkarılması ince kurallara bağlanmış ve bu kurallar yazılı kanunlar halinde tespit edilmişti. Bizzat sadrazamın yazılı emri olmaksızın Nişancı Paşa ile hiçbir vesikayı arşiv dışına çıkaramaz ve hiçbir vesika üzerinde kalemle bir harf bile değiştiremezdi. Sözlü emirle arşivden belge çıkartmak hakkı yalnız hükümdara aitti. Bir kayıt işlenmek veya incelenmek üzere arşivden vesikanın çıkarılması şöyle olurdu. Sadrazam istediği defteri belirtmek suretiyle çıkarılması için Nişancı Paşa'ya bir ferman gönderir. Bu fermanın üzerine Nişancı Paşa el yazısı ile defteri gele kaydını koyup defter eminine yollardı. Defter emini belgeyi çıkartarak Nişancı Paşa'ya verir, Nişancı Paşa da sadrazama bizzat götürüp teslim ederdi. Eğer belge sadrazamdan başka bir bakan tarafından istenmişse Nişancı Paşa o bakanı makamına çağırıp defteri verirdi. Divan katipleri tarafından vesikaların çalınması, saklanması ve tahrif edilmesinin cezası idamdı. Bu yüzden 1590 yılında 3 divan, yani Bakanlar Kurulu katibi idam edilmiş, bundan haberi olup da ihbar etmeyen 6 katibin de tek elleri kesilip devlet hizmetinden çıkarılmışlardı. Türk Zaferleri. Malazgirt Zaferi. 1040 yılında kazandıkları Dandana Kan Zaferi ile Büyük Türk Hakanlığı tahtına yerleşen Selçukoğlu Tuğrul Bey ile halefi olan yeğeni Alp Arslan zamanlarında Türkler Bizans'la karşı karşıya gelmişlerdi. 30 yıl içinde Selçuklu Oğuz Türkleri her yıl biraz daha büyük çapta olmak üzere birçok Anadolu akını ve seferleri yapmışlar, bu büyük ülkeyi olgun bir meyve haline getirmişlerdi. Son 1000 yıllık Türk tarihinin umumi akışı güneybatıya, açık denize, Anadolu'ya doğru olmuş. Selçuklular bu akışa önüne geçilmez bir tufan derecesinde güç kazandırmışlardı. Türk akıncıları Ege'ye kadar her yıl Anadolu'yu tarıyor, Bizans hakimiyetini yıkmak için zemin hazırlıyorlardı. Bizans tahtına oturan İmparator Roman Diyojen, Türklere karşı sefere çıktıysa da bir sonuç alamadı. Nihayet Selçuklulara darbe vurmak kararı ile 13 Mart 1071 günü büyük ordusu ile başkenti İstanbul'dan ayrıldı. İmparatorun gaye ve ümitleri o derece büyüktü ki İslam dininin ortaya çıkmasından önce Bizans'a ait olan Suriye, Filistin, hatta Mısır'ı, hatta hiçbir zaman Bizans'a ait bulunmamış Irak ile İran'ı almayı tasarlıyordu. Bu ülkelere şimdiden Bizanslı umumi valiler bile atamıştı. Diğer taraftan Sultan Alp Arslan, Bizans'ın Doğu Anadolu'daki en önemli üslerinden biri olan Malazgirt Kadesi'ni almıştı. Malazgirt'ten Halep'e giderken, Afşin Bey'den Anadolu'daki belli başlı düşman üslerinin tahrip edildiği, esas Bizans ordusu yenilirse Anadolu'nun Türklere açılacağını bildiren ünlü rapor geldi. Büyük Türk Hakanı Alp Arslan bu raporu alır almaz Bizans İmparatorunu karşılamak üzere Doğu Anadolu'ya yöneldi. Bizans ordusu 200 bin kişiydi. Ordunun ağırlıklarını 3 bin araba ve 10 binlerce hayvan taşıyordu. Orduda bütün savaş vasıtaları, bu arada 1200 kişi tarafından idare edilen ve devrinin en büyük silahı sayılan bir mancınık vardı. Bizans ordusu Bizanslılardan başka Franklar, Normanlar, Slavlar, Gürcüler, Abhazlar, Ermeniler, hatta Müslüman olmayan Peçenek ve Uzlar gibi Avrupalı Oğuz Türklerinden müteşekkildi. Bu bakımdan tek elde yönetilmeye elverişli değildi. İmparator da ünlü bir hanedandan gelmediği için yüksek otorite ve saygıyı sağlayamamıştı. İstanbul'dan gelen Bizans ordusu ile Halep'ten ilerleyen Türk ordusu 26 Ağustos Cuma sabahı gün ışırken 7-8 kilometre uzakta birbirlerini gördüler. Bulundukları yer Van Gölü'nün 45 kilometre kadar kuzeyinde, Murat Suyu yakınlarında, deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteydi. Yanı başlarında Malazgirt Kalesi yükseliyordu. Türk ordusu 50 bin kişilik, yalnız Müslüman Oğuz Türklerinden müteşekkil, yek vücut bir kitleydi. Zayıf ve yorgun birlikleri Sultan Alp Arslan savaş alanına getirmemiş, ya terhis etmiş veya veziri Nizamülmülk'le Hemedan'a göndermişti. Türk ordusunda Hakan'a itaat ve saygı mutlak mahiyetteydi. Anadolu'ya yaptıkları akınlarla pişmiş ve bu ülkeyi yurt edinmeyi kararlaştırmış olan Türkler, yurt kurma enerjisinin ateşiyle yanıyorlardı. Bir gün önce İmparator Savtigin'in başkanlığında sulh teklifine gelen Türk elçilerini şiddetle reddetmiş ve elçi yollanmasını Türklerin korktuğuna yorarak sevinmişti. İmparator Savtigin'e, "Sultanınıza söyleyin," demişti. "Kendisiyle sulh müzakerelerini Rey'de yapacağım. Ordumu İsfahan'da kışlatacağım ve hayvanlarımı Hemedan'da sulayacağım." Sert karakteri kadar zekası da kuvvetli olan Savtigin, nezakete ve diplomasiye uymasa da şu çok esprili cevabı vermekten kendini alamamıştı. "Atlarınızın Hemedan'da kışlayacaklarından ben de eminim. Fakat Haşmet Meaplarının nerede kışlayacaklarını bilemiyorum." Güneş ortaya çıkınca Alparslan ordusunu heyecanlandıran kısa ve veciz bir hitabede bulundu. Şehit düşerse vurulduğu yere gömülmesini, hemen oğlu Melikşah'ın çevresinde toplanılmasını, Türk Hakanlığının birliğinin bozulmamasını vasiyet etti. Namaz kıldıktan sonra ön saflara geçti. Bu sıralarda Bizans ordusundan ilahiler yükseliyor, rahipler askerleri takdis ediyorlardı. Türk ordusunda da hocalar safları dolaşıp ayetler okuyorlardı. Öğleyi 2 saat geçe savaş başladı. Daha ilk anda Bizans ordusunda ücretli olarak bulunan Müslüman olmamış Avrupalı Oğuz Türklerinden Peçenek ve Uzlar, Bizans ordusundan ayrılarak soydaşlarına katıldılar. Alparslan'ın huzurunda yer öpen Peçenek ve Uz reisleri, Bizans ordusu hakkında çok değerli bilgiler de verdiler. Bu olay Bizans ordusunda manevi gücün sarsılmasına sebep oldu. Vuruşma Türk atlılarının kitle halinde ok taarruzu ile başladı. Bizanslıların yabancı oldukları Türklerin bozkır taktiği ve Alparslan'ın strateji dehası sonunda karanlık bastığı zaman savaş alanında muazzam Bizans ordusundan eser kalmamış, bizzat imparator esir edilip Alparslan'ın huzuruna getirilmişti. Büyük Türk Hakanı Roma İmparatoruna çok nazik muamele etti ve kendisine bir muahede imzalattıktan sonra salıverdi. Bütün tarihçiler Malazgirt'in dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunda birleşmektedirler. Bu zafer Anadolu'nun fethini ve Türkiye Devleti'nin kurulmasını sağlamıştır. Türklerin tarih boyunca kazandıkları meydan muharebelerinin hiçbiri istikballeri için bu derece tesirli olmamıştır. Türk tarihinde Malazgirt'ten önemli tek olay varsa o da İstanbul'un fethidir. Dandanakan'da kazanılan zaferi Malazgirt tamamlamıştır. İstanbul taçlandırmıştır. Malazgirt'ten 3 yıl sonra ölümsüz Türkiye Devleti kurulmuş ve Osmanoğulları çağında bir cihan imparatorluğu tarihin gördüğü en muazzam siyasi teşekkül durumuna yükselmiştir. Alparslan Romen Diyojen'le yapılan muahedeyi Bizans'ın tanımaması üzerine müstakbel Anadolu Fatihi ve Türkiye Devleti'nin kurucusu olan kuzeni Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a Ege'ye, Marmara'ya kadar Anadolu'nun açılmasını emretmiştir. 1. Haçlı Seferi. 1071 Malazgirt Zaferi'nden 3 yıl sonra Türkler Marmara'ya eriştiler. İznik başkent olmak üzere Türkiye Devleti kuruldu. Anadolu'da Türkiye Devleti'nin kurulması ve dünyanın en enerjik milletinin Küçük Asya'yı ikinci bir ana yurt haline getirmesi Avrupa'yı dehşet içinde bıraktı. En büyük Hristiyan devleti olan Bizans'ın da Türklerin eline geçeceğinden kimsenin şüphesi kalmadı. Hristiyanlar ne pahasına olursa olsun Türklerin Rumeli'ne atlamalarına engel olmak, hatta onları Anadolu ve Akdeniz çevresinden de sürüp atmak istiyorlardı. Böyle bir hareketi ancak bütün Avrupa devletleri bir araya gelirlerse başarabilirlerdi. Papa bu işe ön ayak oldu ve Bizans dahil bütün Hristiyan devletlerini Türklere karşı birleştirdi. Bu suretle Türklere Müslüman dininin savunulması görevi de düşüyordu. Bu şekilde doğan Haçlı seferlerinin bir sebebi de iktisadidir. 11. asırda Avrupa çok fakir bir kıta idi. Hükümdar sarayları bile çıplak taş yığınından ibaretti. Altın ve değerli taşlar, ham ve işlenmiş maddeler, Türklerin ve diğer Doğu milletlerinin elinde birikmişti. Dünya ticareti yolları tamamen Müslümanların elindeydi. 3 asırdan beri Avrupa'da bir tek altın sikke kesilememişti. Avrupa'da İstanbul dışında nüfusu 100 binin üzerinde hiçbir şehir yoktu. Şehir ekonomisi ve orta sınıf teşekkül etmemişti. İlim ve teknik Avrupa'da değil Asya'daydı. En büyük Avrupa devletlerinin geliri mütevazi bir Türk beyliğinin gelirinden azdı. Hiçbir Hristiyan devletinin nüfusu 10 milyona yaklaşmıyordu. Nüfusu milyonu geçenler bile sayılıydı. Papa'nın teşvikiyle yüz binlerce kişiden ibaret bir sürü Türkleri Anadolu'dan atmak, Kudüs'ü alıp cennete kavuşmak ümidiyle Balkanlara geldi. Bu sefiller kalabalığı karşısında irkilen zengin Bizans, bunları Yalova'da Anadolu topraklarına çıkarmakta acele etti. Malazgirt zaferinin üzerinden tam 25 ve Türkiye Devleti'nin kuruluşundan beri 22 yıl geçmişti. Haçlılar Türk Devleti'nin başkenti İznik'i almak sevdasıyla bu şehre doğru yürüdüler. 1096 Eylül'ünde Türkiye'nin ikinci hükümdarı olan 1. Sultan Kılıç Arslan tarafından İznik yakınlarında yolları kesildi. Tamamen kılıçtan geçirilen bu zavallıların kurtulabilenleri esir edildi. Fakat bu sürünün arkasından Avrupa'nın bütün eli silah tutanlarından, şövalyelerden, kontlardan ve dukalardan müteşekkil gerçek bir ordu geliyordu. Birinci Haçlı Seferi'nin ikinci dalgası olan bu ordu Bizans'a yaklaştığı zaman 600 bin kişiyi bulmuştu. Tabii bunların hepsi meslekten asker değil, çoğu çapulcuydu. Güya Bizans'ı kurtarmak için gelen bu sürü İmparator Alexios Komnenos'u ürküttü. Haçlı komutanlarıyla acele bir anlaşma yapan genç imparator, onları derhal Anadolu'ya Türk topraklarına geçirdi. Yapılan anlaşmaya göre Haçlılar, Anadolu'da Türklerden koparabildikleri ülkeleri Bizans'a verecek, ancak Anadolu dışında fetihler yaparlarsa kendileri için alakoyacaklardı. 1097 Mayıs'ında Haçlılar, Türkiye'nin taht şehri İznik'i kuşatmaya başladılar. 600 bin kişilik bir sürüye karşı Sultan Kılıç Arslan'ın onda bir oranında verdiği muharebeler İznik'i kurtaramadı. İznik bizzat İmparator Alexios'a teslim oldu. Türk başkenti Konya'ya nakledildi. Düşmanın kahredici sayı üstünlüğü karşısında meydan muharebelerinden bir sonuç alamayacağını anlayan Sultan Kılıç Arslan, gerilla savaşına karar verdi ve Eskişehir'e doğru çekildi. 30 Haziran 1097'de Eskişehir yakınlarında Türkler Haçlılarla karşı karşıya geldi. Yarım milyonluk bir sürüyü karşılarında gören en cesur Türk komutanları bile dehşet içinde kalmışlardı. Sultan Kılıç Arslan komutanlarına şöyle dedi: "Gördüğünüz gibi göz alabildiğine dağlar, tepeler, ovalar, vadiler düşman sürüleriyle dolmuş. Fakat ordumuzu bu sürünün elinden kurtaracağız. Sözlerimi iyi dinler ve bana inanırsanız yurdumuzu da kurtarırız." Bu suretle çok kanlı Eskişehir Muharebesi başladı. Haçlılara büyük zayiat vermesine rağmen Sultan Kılıç Arslan düşmanı yok edemedi ve geri çekildi. Bundan sonra Haçlılarla Türkler arasında Anadolu yaylalarında amansız bir gerilla savaşı başladı.